Fahri Kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âli ve ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. Geçen haftaki sohbetimizde özellikle Hakk'a davet dediğimiz Müslüman'ın çok önemli vazifelerinden biri. Yani Müslüman, İslam'ı güzel yaşamak, sonra da bu İslam'ı bir başka yüreklere, başka insanlara taşımakla mükellef. İslam böyle bir vazife veriyor bize. Sen kendi yaşa, sakın kimseye karışma, böyle bir şey yok. Karışmak ayrı, davet etmek ayrı. Davet vazifemiz var. Usulüne, üslubuna göre sözümüz olmasa da gözlerimizle bazen, halimizle. Yani Müslüman eğer sözüyle davet imkanı varsa ne âlâ, sözüyle yapacak bunu. Ama sözünüzle davet imkanı yok, o zaman halimiz davet edecek. Duruşumuz, yürüyüşümüz, bakışımız, ikramımız. Dolayısıyla bu konu çok önemli bir konu. Bizim hani faziletlerle İslam medeniyeti dediğimiz, faziletler medeniyeti dediğimiz medeniyetin temelinde önce güzel Müslüman olmak, sonra bu güzel Müslümanlığı bir başka yüreğe, bir başka insana taşımak gibi bir temel sorumluluk var. İşte o Hakk'a davet bahsinde önce davetle ilgili ayet-i kerimeleri, hadis-i nebevileri nakletmiştik. Sonra davette en önemli unsurlardan, en önemli amillerden biri olan güzel örnek olmak bahsini geçen hafta konuşmuştuk yine. Bunun biraz da devamı olan İslam'ın güler yüzünü göstermek. Tabii bazen kardeşlerimiz diyecekler ki hocam hep yumuşaklıktan böyle, hep tevazudan bahsediyorsunuz. Elbette ki Kur'an-ı Kerim, hükümlerle ilgili Allah'ın hükümlerinin yerine getirilmesi noktasında da kararlılığı, sebatı ve asla taviz vermemeyi bize emreder. Ancak davet dediğimiz konu insana ulaşmaktır. İnsana ulaşmanın tek yolu da insanla ilişkiyi güzel kurabilmektir. Hani sertlikle, kabalıkla, ondan sonra hiç yakışmayan üsluplarla insana ulaşmak mümkün değil. Onun için de bu noktada hem ayet-i kerimeler, hem de hadis-i şerifler bizlere, bizatihi de Allah Resulü sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hani insanları İslam'la buluştururken en katı insanları, en bedevi insanları, İslam'a en uzak olan insanları, hatta İslam düşmanlarını, İslam'a düşman olanları bile İslam'a davet ederken, yani onları İslam'la buluştururken davet deyip illa gel İslam'a gir değil, yani öyle ilişkiler kuruyorsunuz ki bu ilişkilerle insan kendiliğinden sizin İslam dairenizin içine giriyor belki bir şey söylemeden de. Onun için daveti illa ki böyle gittim gel seni İslam'a gir kardeşim diye, o da var tabii. Ama onun için de anlamamak lazım. Netice insanı İslam'ın böyle dairesi içerisine çekebilme hadisesi. Tabii burada da elbette ki ülfet, özellikle de Müslüman şahsiyeti çok çok önemli. O konuyla ilgili yine inşallah muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli eserinden konuları böyle zaten devam ediyoruz. Öncelikle de muhterem hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak kendilerine büyük ecirler vaat ettiği, mükafatlar vaat ettiği, hemen arkasından da hiçbir mümin ve mümine kadın için Allah ve Resulü bir şeye hükmediyorsa onların farklı bir tercih hakkı yoktur. Allah'a isyan eden, Resulüne karşı gelense muhakkak ki çok açık bir sapıklık içindedir diye devam eden ayet-i kerimelerin başında Yüce Rabbimiz, özellikle belki bu ayetleri zaman zaman çok dinliyoruz sohbetlerimizde, bir Müslümanın adeta kişilik özellikleri, koordinatları diyebileceğimiz 10 güzel ahlak, her Müslümanda bulunması gereken 10 esas. Burada da hem erkeklerde hem hanımlarda. Bu ayetlerin nüzul sebebi yani inme sebebi olarak da tefsirlerde şöyle bir kaynak gösteriliyor. Genelde Müslüman hanımlar Resulullah Efendimiz'e geliyorlar. Hem Peygamberimizin hanımlarıyla ilgili bazı hükümler bildiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Özellikle Peygamber hanımlarıyla ilgili daha özel hükümler bildirilmiş diğer hanımlardan farklı olarak. Ve diğer taraftan da genelde Kur'an-ı Kerim'de erkeklere hitaben ayetler geliyor ya Resulallah. Bizler hanımlar olarak elbette ki bunun içine dahiliz ama acaba bizler ilahi hitaba muhatap değil miyiz gibi böyle açık yürekle soru soruyorlar yani. Onun için bu ayet-i kerimeler iniyor ve nasıl iniyor? Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar bak ayrıca zikrediliyor. Yani Müslümanlar dense kadın da girer, erkek de girer içine. Ama Yüce Rabbimiz evet yarattığı bütün kullara İslam'ın hükümleri karşısında bir eşitlik veriyor. Yani burada hani kadın erkek eşit değildir falan diye zaman zaman bazı böyle daha farklı şeyler söylüyorlar. İlahi hükümler karşısında herkes eşittir. Farzlar herkes için farzdır. Namaz kadına da farz, erkeğe de farz. Oruç kadına da farz, erkeğe de farz. Zikir kadına da farz, erkeğe de farz ayette geçtiği gibi. Dolayısıyla Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar en başta İslam yani Allah'a teslimiyet. Sonra mümin erkekler ve mümin kadınlar. İkinci hususiyet iman. Üçüncü hususiyet doğru erkekler ve doğru kadınlar. Ne demek? Davranışları doğru, sözleri doğru, ahlakları doğru, hayatın bütün alanlarında bunda bir eğrilik yok. Bak, her şeyi doğru. Evet. Bakışı doğru, konuşması doğru, sözü doğru. Her şeyle eğrilik olmayan, hakikati zıt olmayan insan. Doğru olan doğru erkekler ve hanımlar. Sonra dördüncüsü, devamlı Cenab-ı Hakk'a itaat halinde olan erkekler ve kadınlar. Beşincisi, sabreden hayatın hem masiyetlere karşı masiyetleri işlememek için direnen hem de Allah'ın emirlerini yerine getirmek için belirli güçlüklere dayanan insanlar. Sabır iki manada hem günahlara karşı bir direnç, yasaklara karşı musibetlere tahammül, diğer taraftan da ilahi emirleri yerine getirmek için gerekli fedakarlığı yapmak bu manada. Sonra altıncısı mütevazi erkekler ve kadınlar, yedincisi sadaka veren erkekler ve kadınlar, sekizincisi de oruç tutan veya bir başka rivayette ibret almak için seyahat eden erkekler ve kadınlar, sonra da hem ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar. Demek ki ırz kelimesi de sadece belirli bir cinse mahsus değil. Erkekler de ırzını koruyacak, iffetini koruyacak, kadınlar da ırzlarını ve iffetlerini koruyacaklar. Evet. Yani sanki toplumda böyle zaman zaman bir yanlış anlama da oluyor. İffet veya ırz sadece hanımlara mahsus zannediliyor. Halbuki erkek de iffeti gider, ondan sonra ırzı gider erkeğin de. Hanımın da aynı şekilde ilahi hudutların dışında bir davranış olursa herkesin iffeti gider. Kimisinin iffeti ticarette gider, kimisininki başta işte gider, gider ve gider. Yani bakın ayet-i kerime bu kadar böyle özellikle de insanlar bu bize mi aittir, başka cinse mi aittir demesinler diye de Rabbimiz burada tek tek saymış bu hususları ki oruç tutan erkekler ve kadınlar, evet ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, sonra da Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar var ya, Allah onlara büyük bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamış. Mükafat hazır. Mağfiret hazır, sadece 10 maddelik bir hayat isteniyor bizden. İslam olsun, iman olsun, sadakat olsun, taat olsun, sabır olsun, tevazu olsun, sadaka olsun içinde, oruç olsun, iffet olsun ve zikir olsun. Zaten bir insan böyle yaşıyorsa, değil mi? Onun başka bir şey söylemeye topluma ihtiyacı yok zaten. adeta o bir mıknatıs gibi etrafındaki insanların cazibesi haline gelir yani. O insan çeker herkesi. İnsanlar bakar, ya ne güzel insan derler. Bak ikram ediyor, Allah'ı zikrediyor, Allah'a itaat ediyor. Ben de böyle bir insan olsam der zaten. Onun için kıymetli kardeşlerim, hep sık sık söylenen bir söz var. İslam bir hayat tarzıdır. Kitapta yazılı bir ilahi metin değildir sadece. İslam her şeyiyle hayatın bütün alanlarında bir hayat tarzıdır ve bir tercihtir. Yani neyi tercihtir? Allah'ın ve Resulü'nün bizim için seçtiğini tercihtir. Allah bizim için neyi seçtiyse onu seçmektir İslam. Resulullah bizim için sallallahu aleyhi ve sellem neyi seçtiyse, neyi güzel gördüyse ve kendisi neyi güzel yaptıysa onu yapmaktır Müslüman. Bu bakımdan da özellikle davet konusunda bu özellikler önemli ama diğer taraftan da o bizim hani hal dilimiz dediğimiz, yüzümüzün gülmesi, davranışlarımızın güzel olması, insanlara çekici olmak çok çok önemlidir. Buna Resulullah Efendimiz mümin ülfet eden ve edilen insandır. Kendisiyle ülfet edilmeyen, yani kendisine yaklaşılmayan, kendisiyle ilişki kurulamayan insanda hayır yoktur buyuruyor. İnsanların en hayırlısı da yine insanlara en çok maddi ve manevi faydası olan insan. Bazen maddi fayda olur, bazen manevi fayda olur. Burada da Allah kendilerine hayırlı ömür versin. Muhterem Üstad'ın böyle girişinden bir metni okumak istiyorum. Şöyle ki, kamil bir mümin bütün mahlukata karşı müşfik ve mütebessim olur. Yaratılanları yaratandan ötürü sever ve sayar. İslam'ı en güzel şekilde anlayarak da onun güler yüzünü insanlara, hayvanlara, cemaata ilahi bir lütuf olarak takdim eder. Böyle müminlerden oluşan bir toplumun da huzur içinde olacağı elbette muhakkaktır, şüphe yoktur. İslam, insanları daima huzur ve saadete sevk eden ilahi bir dindir. Asıl mesele, Müslümanların onu asli muhtevasıyla kavrayıp temsil edebilmeleridir. Geçen haftaki sohbetimde de bir cümle söylemiştim. Birçok kardeşimiz sonra onu hatırlattılar bana. İslam'da bir eksik yok. İslam'da bir kusur yok. İslam'ın başına veya sonuna tamamlayıcı bir cümleye de ihtiyacı yok. İslam kamil. Allah Teala ben İslam'ı sizin için seçtim, nimetimi tamamladım diyor. Başına bir kelime koyalım. Sonuna bir kelime koyalım da İslam daha iyi anlaşılsın. İslam İslam'dır. Allah'ın bize bildirdiği dindir. İnned dine indellahil İslam. Başına veya sonuna beşeri bir kelimeye ihtiyaç yok. Dolayısıyla İslam kendisi güzel ama Müslümanlarda kusur var. Bizim İslam'ı anlayışımızda, İslam'ı yaşayışımızda eksiklerimiz var. Onun için de İslam'ı layıkıyla yaşayıp getirdiği güzellikleri insanlara sergilediğimizde onu kabul etmeyecek hiçbir insaflı insan yoktur. Ama kalbi mühürlüyse yapılacak bir şey yok. Ona Kur'an-ı Kerim ''Hatemallahu alâ kulûbihim'' diyor. Onlar kalplerini tamamen kapattıkları için Allah da kalplerini mühürledi. Yine insan başlatıyor o işi. Onun için de kıymetli kardeşlerim, hakikaten bütün mesele Müslümanların İslam'ı asli muhtevasıyla kavrayıp temsil edebilmeleridir. Gerçekten İslam'ın güler yüzünü sergileyebilmenin en güzel yolu da onu güzelce öğrenmek, Allah ve Resulü'nün sünneti, seniyesi istikametinde hayatımıza tatbik etmektir. Evet, önce öğreneceğiz, sonra da onu hayat haline getireceğiz. Sahabenin belki en büyük özelliği de buydu. Yani Kur'an-ı Kerim dinliyorlar mesela, bazen Kur'an-ı Kerim'den bir ayetler geliyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi diyor, ayetleri okuyorum sizlere diyor. Sahabelerin bazısı böyle 5-6 ayet okununca, ''Ya Resulullah bize müsaade, daha okuyacağım.'' diyor Efendimiz mesela. ''Ya Resulullah şimdi ben bu 5 ayeti bir hayatı hale getireyim. Ayetler bir yere gidecek değil. Belki 10 ayeti bir anda yaşayamam ama 5 ayeti, yani bunu misal olarak söyleyeyim. 5 der, 3 der, 2 der, neyse. Ama şu, bu ayet bize indi. Sadece peygamberden dinleyelim de ondan sonra sevaba gelelim diye değil. Bu ayet bize hayat ölçüsü olarak indi. Onun için de hakikaten önce İslam'ı öğrenmek, sonra da onları tıpkı sahabi efendilerimizin yaptığı gibi davranışlarımızla sergilemek, sonra da sözlü veya yazılı bütün ifadelerimizle onu temaşa edebilmek, başka yüreklere taşıyabilmek. Burada hem asr-ı saadetten hem de sonraki nesillerden fevkalade güzel örnekler var inşallah. Tabii örnekler mevzuyu insana daha da güzel hatırlatıyor, güzel bir şekilde. Rivayetler var. Sahib bin Ebi Sahib şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün yanına gittim diyor. Tabi hâlâ sahabiler beni görünce benim hakkımda çok güzel şeyler söylemeye başladılar. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki, ben onu sizden daha iyi tanırım. Çünkü biz onunla daha evvel bir beraber ortaklık yaptık. Onun için ben onu tanırım. O da beni tanır deyince hemen diyor, ben doğru söylediniz ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, siz benim ortağındınız. Biz sizinle beraber ortaklık yaptık. Sizi ben daha peygamber olmadan tanıyorum. Bak, peygamber olmadan sizi tanıyorum. Sizle ortaklığımız vardı. Siz o kadar güzel bir ortaktınız ki ya. Siz o kadar güzel bir ortaktınız ki ne karşı koyardınız ne de bir münakaşa ederdiniz. Biz seninle bir ortaklık yaptık. Evet, iki insan hiç en ufak seninle bir aramızda bir tartışma, bir münakaşa olmadı. Şimdi bazen Allah korusun ortaklar birbirini öldürüyor değil mi? Yani duyuyorsunuz yani. Anlaşamıyorlar, paylaşamıyorlar. Sonunda güzel ortaklığı başlamışken sonra diyorsunuz ki medyaya yansıyor, ortağını öldürdü diyor değil mi? Yani nelerle karşılaşıyoruz? Netice niçin öldürüyor? Bir dünya malı için öldürüyor. O bakımdan Fahri Kainat Efendimiz de İslam'dan evvelde müşahede edilen bu nezaket, zarafet, güler yüz ve mülayemet insanların da Müslüman olmasını kolaylaştırmıştı. Çünkü o toplumun içinde yaşadı. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk davetine başladığında ne dedi? Ben 40 yıldır sizin içinizde yaşıyorum. Dışarıdan gelmedim. Mekke'nin çocuğuyum yani. Beni 40 yıldır Mekke biliyor. Biraz büyükler küçüklüğümden itibaren biliyor. Gençler gençliğimden itibaren biliyor. Değil mi? Ben de şimdi ayet-i kerimedeki ben sizin içinizde 40 yıl kaldım. Peki bu 40 yıl içinde benim yalan söylediğimi, hile yaptığımı, başka bir şeyimi gördünüz mü? Yok, aman görmedik asla. Hiçbir kimse senin doğruluğun noktasında bir şüphesi yoktur. Kendini tescil ettiriyor Efendimiz. Yani beni nasıl bilirsiniz diyor. İnsan çıkıyor böyle, ne güzel toplumun önüne, beni nasıl bilirsiniz demek. Hani bir Evliyaullah menakabında var, çok hoşuma gidiyor. Veli odur ki diyor, veli kalbini şöyle çıkarır dışarıya, avucunun içine koyar. Bakın bakalım der, bu kalpte bir yanlış bir şey var mı? Bunu diyecek, kalbini ortaya koyacak acaba. Kaç insan var bugün? Evet, davranışlarımızı belki biraz kontrol ederiz de kalbimize ne kadar sahip olabiliyoruz? Evet. Bizim bir mesele kalbi ortaya koyabilmek. Buyurun işte bu kalp. Ha, onun için de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, beni nasıl biliyorsunuz? Ben nasıl bir insanım sizin içinizde? Yok dediler. Senin kişiliğin hakkında, doğruluğun hakkında hiçbir şüphemiz yok. Ama ben şimdi size yeni bir haber veriyorum. O zaman durdular tabii bir kısmı. Niye? Birçok sebep var. Bir kısmının statüsü kaybolacak, bir kısmı olduğundan hala taptığından, ilahından kopamayacak. Burada çok güzel bir misal var böyle. Onunla ilgili yani Allah Resulü'nün o insanı nasıl, o putundan kopamayan insanı nasıl etkilediği. Dolayısıyla daha çok dünyevi sebeplerdi yani. Yoksa kalplerinden, ya bu Muhammedül Emin işte yani. Bundan yalan da çıkmaz, zarar da gelmez kimseye ama ne yapalım ki? Şimdi kimimizin statüsü gidecek, kimimizin başka işleri kaybolacak, teslim olduk dersek zor tabii değil mi? Yani inanmayana inanmamak zor bir iş, inanabilmek zor bir iş kıymetli kardeşim. Hakikaten iman çok büyük bir nimet. Evet. Hayatta belki en zor verilecek karar iman edebilmektir. Allah'a hamd ederiz ki bizler bu kararı vermişiz. Âmentü billâh ve melâiketi ve kütübi ve rüsûlî vel yevmil âhiri diyebiliyoruz. Rabbimize hamd ederiz. Elhamdülillâhillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Bizi İslam'a hidayet eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Evet. Ezanların okunduğu, değil mi? Camilerin olduğu bir coğrafyada İslam'la daha kolay buluştuk. Yani Sibirya'da deve çobanlığı yapsaydık daha da zor olurdu bu iş yani, değil mi? Onun için tabii Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ikramı varsa da onun da bir bedeli var, sorumluluğu var. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten hani kendisine nübüvvet gelmeden önce adeta toplumun kendisine akabileceği güzellikte bir insandı. Müslüman'da da işte o güzelliğin olması gerekir. Burada yine çok meşhur bir misal vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önce kölesiyken sonra azat ettiği ve evlatlığı olan Zeyd bin Harise radıyallahu anh. Bu aziz sahabi Zeyd bin Harise sonra şehit oldu biliyorsunuz Uhud Harbi'nde sallallahu aleyhi ve sellem. Sancağı Zeyd alsın dedi. Zeyd şehit olursa şu alsın, o da şehit olursa şu alsın. Daha savaşa giderken şehit olacağını biliyordu yani. Allah Resulü Zeyd şehit olursa sancağı filan alsın dediğine göre var bir iş. Herhalde bize şehadet görünüyor deyip şehit olacağını bile bile giden aziz bir sahabi. Böyleydiler yani. Hani merhum Musa Topbaş Efendi'nin bir güzel tabiri var. Sahabe-i kiram düğüne gider gibi cihada gidiyorlardı diyor. Evet. Düğüne gider gibi neşeyle, hazırlıklı olarak. Hazırlıklı olarak şehadete gidiyorlardı. Cihada katılıyorlar diyor. Bu Zeyd bin Harise hani arada böyle ufak bir bilgi de vermiş olayım. Böyle aziz bir sahabi 8 yaşındayken evet böyle bir köle olarak satılıyor. Kaçırılıyor yani. Hani bugün de var ya çocukları kaçırıyorlar bazı yerlerde. Bu sahabi de bu Zeyd bin Harise radıyallahu anh Efendimiz'den kaçırılmış ve Ukaz Panayır'ına götürülmüş ve sonra onu bir zat orada satın alıyor. Hazreti Hatice annemize de 400 dirheme satıyor. O zaman varmış böyle insan satılıyormuş. Yakın zamana kadar da var zaten. Şimdi hani Avrupalıların ne yazık ki müzelerinde seyredildiği zaman çok acı şeyler var. Hani İslam köleliği niye kaldırmadı diyorlar. İslam köleliği bir statüye bağladı. O ayrı bir konu yani. Ama esasında o noktada İslam köleliği niye kaldırmadı diyenlerin tarih boyunca yaptıkları insana zulümler kendi müzelerinde yani. Onların söyleyeceği bir şey yok. Onun için çok kısa bir şey söyleyeyim burada belki. Kölelik mevzu çok gündeme geldiği için o günkü bütün dünyada vaki olan bir gerçek zaten. Onu bir hocamız Allah rahmet eylesin böyle çok güzel bir sunum yapmıştı. İslam geldiği zaman hani köleliği bir havuza benzetirseniz havuz devamlı doluyordu ve çıkış yerleri yoktu. Havuza düşen kalıyordu o kölelik havuzunda. İslam geldi. Onun giriş kanallarını daralttı, çıkış kanallarını çoğalttı. Havuz tabi olarak boşaldı. Yani yemininden köle azat edecek, zaharı olan hukuki tabirde köle azat edecek. Azat yollarını çoğalttı birden ve tabi olarak, fiili olarak kölelik kalktı yani. Ve bir de merhum Ahmet Cevdet Paşa'nın tabiriyle der ki İslam hukukunda köle almak, köle olmaktan daha zordur. Ne demek? Yani kendin nafile oruç tutabilirsin ama kölene oruç tut diyemezsin. Kendin senede bir elbiseyle idare edebilirsin ama kölene onu yapamazsın. Köle insandır yani. Ama harpler oluyor, esirler oluyor vesaire. Onun hukukunu kıyamete kadar kalmak üzere yine İslam koymuş. Ama teşvik etmemiş, boşaltmış onu, boşaltmış. İşte nitekim savaşta esir alanları, Bedir Savaşı'nda esirler alındı. Onlar köle muamelesi görecek ama sahabiler giderken onlarla develerine nöbetleşe bindiler. Sen kölesin, ben de seni harpte esir aldım demedi yani. İnsansın dedi, hukukun ayrı. Ama artık harpte karşımıza çıktın, bugünkü hukuka göre de senin hukukun farklı dedi. O ayrı bir konu. Evet, bu Hazreti Hatice annemiz de biraz hani o konu sık sık gündeme geldiği için söylüyorum. Hazreti Hatice annemiz onu 400 dirheme satın alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bu ne güzel bir evlat diyor. Eğer diyor benim olsaydı bu diyor, onu sen satın almışsın ama diyorsun, almışsın parasını demişsin, ben onu azat ederdim deyince Hazreti Hatice annemiz, tabi Allah Resulü'nün gözünü anlayan bir sahabe yani. Sözünü değil, gözüne bakan bir insan, mübarek annemiz. Allah ondan razı olsun. Ahirette inşallah hani Kur'an-ı Kerim'de peygamber hanımları sizin annelerinizdir diyor değil mi? Biz de annemiz diye ona yakın oluruz inşallah. Hazreti Hatice annemizi. Evet. Keşke hayatta olsaydı dedik, hepimizin hayalinde vardır. Ekmeğini biz götürseydik, şöyle kapısını çalıp ekmeğinizi getirdik annemiz deseydik yani. Suyunu biz getirdik deseydik yani. O mübarek annenin. Allah Resulüne her şeyini vermiş bir mübarek anne. Öyle deyince Efendimiz, peki ya Resulallah buyur diyor, senin olsun diyor yani. Her şeyimiz sana vermişiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu azat ediyor hemen. Almış, azat ediyor. Sen hürsün diyor. Tabii bir müddet sonra Zeyd'in babası oğlunu aramaya başlamış yani. Sormuş, soruşturmuş, gelmiş ve oğlunu Mekke'de bulmuş. Aa bu bizim oğlan. Ya bunu kaçırmışlardı. Şimdi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evladı olmuş. Evladım geldim ben. Seni götürmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok sevdiği için de peki diyor acaba illa götürmek istiyor musunuz diyor. İstiyoruz diyor. İsterseniz şöyle yapalım. Onu çağıralım. Tercihinde serbest bırakalım. Zeyd derse ki babacığım ben seninle gideceğim derse alın götürün. Yok. Eğer o ben Muhammed Aleyhisselam'ın yanında kalmak istiyorum. O benim artık her şeyim. Babam da o, anam da o diyorsa o zaman benim onu zorla gönderme hakkım yok. Ben onu zorla göndermem. Eğer beni tercih ederse vallahi benimle kalmak isteyeni de ben hiç kimseye tercih etmem buyurdu Resulullah Efendimiz. Zeyd'in babası amcası Resulullah Efendimiz'e dediler ki çok insaflı davrandı ya ne güzel insansın sen yani. Parasını ödemişsiniz, almışsınız, azat etmişsiniz. Şimdi de izliyorsunuz ki, istiyorsanız al gelsin sizle beraber. Ya. Zeyd dedi ki, radıyallahu anh, vallahi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben hiç kimseyi size tercih etmem. Siz benim için anne ve babam makamındasınız. Ben ancak sizin yanınızda kalırım dedi. Bu benim babam ama ben sizin yanınızdan ayrılmak istemiyorum. Babası ve amcası gerçekten ona biraz sitem ettiler ve sonra da dediler ki ben bu zattan öyle şeyler gördüm ki hiç kimseyi ona tercih edemem, ondan hiçbir zaman da ayrılmayacağım dedi Zeyd yine. Nasıl Allah Resulü'nün gönlüne girmiş? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli kardeşlerim, az önce ifade ettiğim gibi mühürlü kalplerin dışında her kalbe dokunan bir peygamberdi. Her kalbe dokunabilen, her kalpte izi olan bir yüce peygamberdi. Allah Resulü, sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zeyd'in babası ve amcası gelmiş. Bunu görünce gönül huzuruyla memleketlerine döndüler. Madem ki dediler, Muhammedül Emin'in yanında kalmak istiyorsun, kal artık. Daha Resulullah Efendimiz, yani nübüvvet de gelmemiş daha yani. Evet, daha o sırada yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara karşı muamele ve muaşireti öyle güzeldi ki, hiç kimse ondan ayrılmak istemiyordu. Onun şefkat ve merhamet deryası olan yumuşak tabiatına, daima bir gül bahçesi gibi mütebessim çehresine, velhasıl güzel ahlakına herkes ama herkes meftun oluyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhtelif savaşlarda, o günkü savaşlarda gerçekten esir olanlara karşı muamelesi de çok çok farklı. Yani hemen her fırsatta onları azat ediyor. Hatta bir seferinde diyorlar ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz bizim kabilemiz içinde büyüdünüz gittiniz. Ondan sonra orada süt emdiniz, orada ekmek yediniz. Evet, bizim kabilemizden bir hayli esirler var. Bir hukuk yok mu? Öyle mi diyor Allah'ın Resulü? Sizin kabileye ait bütün esirler azat edilmiştir. Ama diyor, sahabelerime ait esirler var. Onların hakkına ben bir şey diyemem. Ama sahabelerime de söylerim yine. Ertesi gün söylüyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hevazin kabilesinden buyuruyor ki, bunlar diyor, bizim içinde büyüdüğümüz kabileler. Onların esirlerini, ben kendime düşen bütün esirleri şimdi bıraktım. Sizler de isterseniz bırakabilirsiniz, isterseniz diyet alırsınız. Onlar diyorlar ki, ya Resulallah, siz bıraktıktan sonra olur mu? O gün bütün kabile İslam'la buluşuyor. Evet. Ya nasıl bir peygamber bu ki diyorlar yani. Kendisine karşı geldik, savaştık, esir olduk. Sonra o da bizi bıraktı gitti yani. Demek ki onun derdi başka, davası başka yani. Bizim de onun için savaşıyoruz zaten. Yani. İslam olalım diye yani. Güzel insanlar olalım diye. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu her güzelliği, evet, İslam'a yeni kapılar açıyordu. Onun için de kıymetli kardeşlerim, tabii zaman zaman toplumumuzda böyle bazen zıtlaşmalar, katılaşmalar, böyle biraz da üsluba uymayan tartışmalar olabiliyor. Müslüman, Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üslubunu, esasını, insanız tabii, öfkelendiğimiz olmuyor değil. Yani bu kadar da olmaz kardeşim, insaf diyorsunuz bazen yani. Bu kadar mı katısınız yani, bu kadar mı kalpleriniz mühürlü? Yani İslam'a böyle mi düşmanlık olur? Evet, insan hani bir dostumuz bir doktora gitmiş, doktor kızma, öfkelenme hocam demiş. Ya hocam demiş, doktor bey ben insanım demiş yani. İnsanda öfke de vardır, kızgınlık da vardır. Ben insanım demiş, taş değilim ki, toprak değilim ki. Kolay öfkelenme diyorsun. Kolay mı demiş öfkemi yutmak yani? Ha, evet, öfkemizi de yutacağız yerine göre. Yeter ki nefsimizden fedakarlıklar yapacağız ama bir insan İslam'la buluşsun. Bir insan daha güzel yaşasın. Sadece İslam'la buluyor. Hocam zaten biz Müslüman toplumuz. Müslüman toplumuz ama Müslüman toplumun içinde İslam'la alakası kademe kademe insanlar var. Bir kısmımızın camiyle hiç alakası yok. Cuma'ya bile gelmiyor. Atıp saçıp dövecek miyiz yani? Hayır. Davet edeceğiz ya. Gel bak kardeşim ya. Sen de Allah'ın güzel bir kulusun ya. Gel bir Cuma'ya geleceğim nasıl? Evet. Bir Cuma'dan başla bakalım. Alnın bir secdeyle buluşsun. Ne kadar güzel de secde biliyor musun filan deyip tatlı tatlı dışarıdaki insanı Cuma'ya, Cuma'yı kılanı beş vakte, beş vakti kılanı da teheccüde, istiğfara, tevbelere kademe kademe yönlendirmek gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, burada Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh diyelim. Tabii bazı hadisleri alıyor böyle. Biraz da şöyle kendine göre mizanse ediyor. Anlatacağım hadiste belki hadisin tamamı bu şekilde değil. Olay var ama Hazreti Mevlana onu biraz daha hani genişletmiş, şekillendirmiş, daha kolay anlayalım diye bir hadisten hareketle Allah Resulüne gelen bir kaba misafirin durumunu anlatarak çok güzel böyle bir hikaye anlatıyor bize Hazreti Mevlana. Yani olayı hikayeleştirmiş diyeyim yani. Ama olayın aslı var çünkü burada hadisenin kaynağı konmuş. Hazreti Mevlana asr-ı saadette insanlığı ve vicdanını kaybolmuş, duyguları dumura uğramış, kaba saba bir insanın Allah Resulü'nün ince, zarif halleri, hidayet üslubu ile nasıl iman ettiğini kendine mahsus hikaye üslubu ile şöyle anlatıyor. Bir takım müşrikler akşam vakti mescide girip Peygamber Efendimiz'e misafir oldular. Dediler ki, ey bütün dünyadaki insanları manen misafir eden yüce insan. Tabii bu işte Mevlana'nın ifadesi. Biz buraya sana misafir olarak geldik. Yiyeceğimiz, içeceğimiz yok. Ayrıca biz çok uzaklardan geldik. Burada tanıyanlarımız da yok. Hadi keremini, ihsanını göster. Biz garipleri sevindir. Gönüllerimize nurlar saçılsın. Peygamber Efendimiz sahabilerine dostlar dedi. Bunları pay edin. Evlerinize götürün, ikramlarda bulunun. Çünkü siz benimle aynı ahlakta ve cömertliktesiniz. Bakın sahabesine de böyle Efendimiz nezaketle iltifat ediyor. Ben nasıl davranıyorsam insanlara, sizler de benim gibisiniz. Gelin bunları evlerinize götürün. benim vasıflarımla mütehalli olmaya çalışıyorsunuz. Ben neysem siz de o olmaya çalışıyorsunuz. Ashabtan her biri bir misafir seçip götürdü. Aralarında eşi benzeri olmayan kaba saba bir adam vardı. Çok da iri cüsseli, fil gibi bir adam. Mevlana anlatıyor bunu. Belki adam öyle değil ama Hazreti Mevlana böyle tarif ediyor. Adam mescitte yalnız kaldı. Kimse onu götürmekle cesaret edemedi. Resulullah Efendimiz, eh dedi, bunu da ben götüreyim. Sonunda Allah Resulü, burada uzun uzun anlatıyor ama Hazreti Mevlana, bunu da dedi, ben götüreyim. Götürdü evine ama adamcağız da böyle fil gibi olunca, o gece fil gibi de yedi yani. Aynen öyle anlatıyor. Diyor ki, öyle yedi ki diyor adam, karnı davul gibi şişti, 8-10 adamın yiyeceğini yalnız başına yedi. Yatma zamanı gelince de bir odaya girdi. Evet. Evde ne varsa silmiş, süpürmüş hepsini. Tabii o kadar yiyip gelince de o ağırlıkla gece olmuş, böyle farklı bir rüya görmüş. O rüyanın içerisinde de etrafı kirletmiş. Hadi cami adabına uygun olarak söyleyeyim. Etrafı kirletmiş. Bir uyanmış ki eyvah demiş ya mahvolduk. Ne yapacağız? Ben sabah kapı açılınca hemen yavaşça şuradan fırlayayım, kaçayım gideyim. Oldu olacak artık yani. Bu kirimle yapacak halim de yok. Allah Resulü sabah kapıyı açınca da diyor Hazreti Mevlana, adam fırladı gitti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir baktı ki ortalık kirlenmiş. Bana bir su kabı getirin, hepsini kendi elimle yıkayayım dedi. Evet, böyle güzel insanlar vardır gerçekten. Hakikaten vardır. Evine misafir çağırır faraza. Misafiri bir yanlışlık yaptıysa da aman der, huzurumda bozulmasın, ailesi titizdir vesaire. Ondan sonra ben bunu aman kimseye duyurmadan yapayım der. Gerçekten bu ayıp da değil, günah da değil. Benim misafirim, o yapmış bu kiri, ben bunu hemen halledeyim der. Sahabiler, canımız sana kurban olsun, sen bırak ya Resulallah, bu işi biz yapalım dedilerse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır dedi, bana olan sevginizi biliyorum fakat bunu şimdi benim yıkamam da bir hikmet var dedi. Ev halkı Hazreti Peygamber'in bu sözünü duyunca bu işin derunundaki sır meydana çıksın diye beklemeye başladılar. Fakat o müşrik misafirin, imansız misafirin küçük bir putu, bir de muskası vardı. Boynuna takıyordu onu. Sonra onu meğer evde unutmuş. Ama putuna da sahip. Onun kaybolduğunu anlayınca, eyvah dedi, ne yapacağım ben şimdi? Ortalığı pislettim, kirlettim ama put da orada kaldı. Ne olacak şimdi? Ne olursa olsun ben gidip tekrar şu putumu alayım. Puta tabanda putun ömrü boyu bırakamıyor yani. Allah korusun. Sonra yaptığı kötü işlerinde utanıyordu ama boynuna astığı muska puta da bağlılığı utancını giderdi. Putunu aramak için koştu geldi. Hazreti Mustafa'nın odasında putunu gördü. Gördü ama kendisinin pislediği yatağı da Allah'ın kudret eli ve rahmeti olan Hazreti Mustafa'nın bizzat yıkadığını gördü. Tam bu hal üzere işte putu kalbinde kırıldı. Dedi ki ya ben nasıl bir insanla karşı karşıya gelmişim? Nasıl bir insan bu? Evet. Putu kalbinde kırdı, onun muhabbetini gönlünden kazıdı, kendine geldi, ulvi bir cezbeye tutuldu, yinini yakasını yırttı, iki elini yüzüne, başına vuruyor, kafasını kapı ve duvara çarpıyordu. Ey yeryüzünün şanı şerefi olan yüce insan! Senin keremine karşı gösterdiğim gafletten utanıyorum dedi. Ne güzel bir şey. Ey yeryüzünün şanı şerefi olan yüce insan! Senin keremine karşı gösterdiğin gafletten utanıyorum diyordu. Muzdarip bir gönülle yeryüzüne sesleniyordu. Ey hikmetlerle dolu yeryüzü! Sen Allah'ın emrine uyuyor, ona boyun eğiyor, onun aşkıyla dönüp duruyorsun. Ben ise senin üstündeki nimetlerle perverde olan aciz bir kimse olduğum halde nefsime mağlubum ve azıyorum. Sen Allah'a karşı hor, hakir oluyor, yani ey yeryüzü, ondan titreyip zikrediyorsun, ben ise onun emirlerine karşı geliyorum, yazık bana. Yani Mevlana konuşturuyor Hazreti. Her an yüzünü göğe kaldırıyor, Hazreti Peygamber'e, ey cihanın kıblesi, sana bakacak yüzüm yok diye feryat ediyordu. Onun bu cezbe hali, titremesi, çırpırması iyice artınca, Hazreti Mustafa, o inkardan kaçmak isteyen zavallıyı can sarayına aldı. Huzura kavuşturdu. Onun virane olmuş gönlünü ihya etti. Ona ince, derin, esrarlı sözler söyledi. Böylece daha evvel putunun zebunu olan gafil kişi, daha önce yabancısı olduğu bu yüce ahlak, hassas gönül karşısında yakın bir dost oluverdi. Ayet-i kerime de o değil mi? اِتْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَسَّنْ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَاَنَّهُ وَل۪يٌّ حَم۪يمٌ İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde savarsan, seninle aranda düşmanlık olan kimse sana sıcacık bir dost oluverir. İnsansa utanır, evet, sonra sana sıcacık dost oluverir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o mana padişahının lütuflarından, engin tevazu sahibi oluşundan şaşırdı kaldı ve ey Allah'ın birliğinin şahidi, bana kelime-i şehadeti öğret dedi. Allah'ın birliğine iman, senin peygamberliğini tasdik edip saadet kervanına katılayım. Ben artık bu kaba varlıktan, bu duygusuz vicdan ve fil bedenimden usandım. Evet, bu fil bedenimden de usandım. Artık imanın sonsuz sahrasına varayım dedi. Hazreti Mustafa o adama imanı talim etti. O mübarek kelime-i tevhidi söylemesi, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi bağlanmış düğümleri çözdü. Hazreti Mustafa bu gecede hem hanemizin hem de gönlümüzün misafiri ol dedi. Dün başkaydı, bugün başka. Evet, dün başka gelmiştin ama şimdi başka bir insan oldun. Gel, bugün de bizim misafirimiz ol buyurdu. Müslüman olan o bahtiyar adam dedi ki, vallahi nerede olursam olayım, nereye gidersem gideyim, ebede kadar senin misafirinim. Vallahi nerede olursam olayım, nereye gidersem gideyim, ebede kadar senin misafirinim. Ben ölüydim, beni dirilttin. Artık ben senin azatlı kölenim. Senin kapıcınım. Zaten dünyada, ahirette senin şefaat sofrasının misafirleri. O gece Bedevi, Hazreti Peygamber'in misafiri oldu. Bir tek keçiden sağılan sütün ancak pek azını içebildi. Bir gün evvel 7 keçinin sütünü bitirmişti. Ama o gün bir keçiden sağılan sütün ancak pek azını içebildi. Sonra şükretti, sofradan çekildi. Peygamber Efendimiz süt iç, yemek ye diye üstüne düştüyse de o yine dedi ki, vallahi ben gerçekten doydum. Vallahi ben gerçekten doydum. Bunu utanıp sıkılarak veya övünüp gösteriş yapmak için söylemiyorum. Artık senin feyzinle dolu bir lokma, yüzlerce lokmaya bedel oldu. Ben dün geceki oburca yiyişimden daha fazla doydum. Dün doymayan bir insandım, dün puta tapıyordum. Bugün Resulullah'ın misafiriyim, bir lokma yetti bana. Dolayısıyla hasırlı, kafirlik, hırs ve zilletinden kurtulunca bu ejderha mide bir karınca gıdasıyla doydu gitti. Neyle peki? Allah Resulü'nün işte o güzel ahlakıyla ve gerçekten güler yüzüyle yani. Güler yüzüyle Cenab-ı Hak hepimizi bu hallerle muttasıf eylesin kıymetli kardeşlerim. İnşallah hepimizin halimiz güzel olsun, yüzümüz gülsün ama İslam'la ilgili konularda da ayet-i kerimede geçen اَشِدَّا عَلَى الْكُفَّارِ İslam'dan en ufak bir taviz de vermezler buyuruluyor. Bütün bunları söylerken haşa kimseye tabassus etmek durumunda değiliz. Sadece İslam'ın güzelliklerini yaşamak borcumuz var. Onun için Cenab-ı Hak Müslümanlığın edeplerine dikkatli bir şekilde sarılmaya da bizleri muvaffak eylesin kıymetli kardeşlerimiz. İnşallah halimizle kalimizle İslam'a davet eden insanlardan oluruz.